Ayrım 6. Sayfa 35. Gördüğüm kadarıyla bir mucize yaratmışsın. Bunu bir veriyle de güçlendirmek istiyorum. Babana saygılarımı ilet. Sana iyi bakmışlar. Mesut az daha onlar bakmadı diyecekti ki vazgeçti. Söylerim hekim bey diyerek uzaklaştı. Mesut Ağa konağa döndüğünde orada büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Büyük ağabeyi Mustafa Ağa, yengesi Meryem Hanım, iki yeğeni Faruk ve küçüğü Suna ile yengesinin kız kardeşi, yeni gelin Fatma ve damat Niyazi kendilerine babalık yapıp evlendiren ağanın ve karısının elini öpmeye gelmişlerdi. Zehra hepsine yetişmek için koşuşturuyordu. Hele küçük yeğeni Suna adeta arkasından kuyruk olmuş dolaşıyordu. Ancak akşama doğru fırsat bulup Zehra'ya, "Zehra, her şey tamam." diyebildi. Zehra pek sevinmiş gibi değildi. "Pek sevinmedin gibi." "Sevindim ağam da. Esas hekim sana ne dedi? Onu çok merak ettim." "Çok iyiymişim Zehra, sağ ol." İşte o anda Zehra'nın yüzüne sanki birdenbire güneş doğmuştu. Sündüz Hanım konağın kapısından mutfağa doğru yürürken bir taraftan bağırıyordu. "Zehra, Faruk için süt ısıttı götür." Zehra hemen mutfağa doğru yürüdü. Mesut'un dikkatini çeken bir şey olmuştu. Misafirler bilmiyordu ama evdekiler hekime gittiğini biliyorlardı. Zehra'nın dışında hiç kimse "Hekim sana ne dedi?" diye sormadı. Annesinin ve babasının kendisine olan sevgisinden şüphesi yoktu. Bu ilgisizlik olsa olsa bilgisizliktendi. Çünkü bu hastalığın nedenle önemli olduğunu, nelere mal olacağını bilmiyorlardı. Bilmek için bir gayret de sarf etmiyorlardı. Çocuk sahibi olmadıkları zaman dölsüz kaldık korkusuyla bir evlada kavuşmak için bildikleri bütün yolları deniyorlardı ki bunların başında da önce yatırlar, sonra koca karı ilaçları geliyordu. Çocuk sahibi olmamalarının eksikliği de daima kadınlarda bulunuyor, biri boşayıp diğerini alıyor veya üst üste kumalar olabiliyordu. Mesut acı acı güldü. "Şimdi benim böyle durumum olsa, anamın ilk tavsiyesi karımı boşayıp başkasıyla evlenmem olurdu. Ama tahsilli ve bilgili bir anne ise oğlunun ve eşinin binlerce bir hekime görünmesi tavsiyesinde bulunuyor. Bu kadar evlat meraklısı olmalarına rağmen evlatlarının hiçbir şeylerini ciddiye alıp da yeterli ilgi göstermiyorlar. Suç anam ve anam gibilerin mi? Hayır, öyle görmüş, öyle yetişmişler. Ancak bir suçları var ki çok ama çok önemli ve bir o kadar da tehlikeli. Öyle devam etmekte de ısrarcılar. Hayatı anam babam usulü kurallarına uygun olarak yürütmekte kararlılar. Galiba cehalet inadı da beraberinde getiriyordu diye düşündü. El öpme ziyareti bir hafta kadar sürdü. Yine gelinle damada hediyeler verildi. Bu ziyaretten Zehra ve Mesut'un dışında herkes memnundu. Yeni gelin Fatma'nın dişleri hep açıktaydı. Kocasının arkasında dolaşıp duruyordu. Bu hale Mesut'u kendilerinin Mart ayında görünümünü hatırlatıyordu. Çoktan beri bir erkek hasreti çekiyormuş gibi bir hali vardı. Fatma belki de bu kadar mutlu olmakta haklıydı. Sadece koca bulmakla kalmamış, okumuş yazmış bir koca bulmuştu. Damat Niyazi bu konağı kendi kayınpederinin evi olarak görüyor, böyle bir aileden kız aldığı için gururlanıyordu. Meryem zaten kendini beğenmiş bir kızdı. O da bu ailenin gelini olmaktan fazlasıyla memnundu. Ağabeyi Mehmet Ağa hiçbir zaman fazla derinliği düşünmeyen, ancak para ve maddiyat konusunda iyi hesaplar yapabilen bir gençti. İlk mektep 3. sınıfa kadar okumuştu. Yani adını ve soyadını yazabiliyordu. Bu grubun en sevimli varlığı 3 yaşındaki küçük kız Suna'ydı. Pembe beyaz elbise giymiş, kumral saçlı, iri ela gözlü, iyi huylu ve sevecen bir kızdı. Durmadan Zehra'nın peşinde veya kucağındaydı. Yarım yamalak konuşması da ona ayrıca bir sevimlilik katıyordu. Mesut ona fazla yanaşamıyordu. Zira hastalığının bulaşıcı olduğunu biliyor, hala mikrop taşıyıp taşımadığından da pek emin olamıyordu. Küçük kız aksine ona da fazlaca yakınlık gösteriyor, "Emi, Emi" diyerek arkasında dolaşıyordu. Şüphesiz Zehra'nın bu misafir grubundan hoşlanmamasının başka sebepleri de vardı. Birkaç defa iki elti ve iki kız kardeş arasında kendisi hakkında imanlı konuşmalara şahit olmuş, hiç duymazlığa gelmişti. Ne yazık ki duymazlıktan gelmek üzülmesini önleyemiyordu. Neyse ki artık dönüyorlardı. Konağın kapısında yolcu edip arkalarından bir maşrafa su döktükten sonra ev sahipliği görevini de Layla ile yapmış oluyordu. Ocak ayının sonuna gelinmişti. Kara iklimi olan Elazığ'ın soğuk havası kendini iyice göstermiş, karın yüksekliği sokaklarda bir metreyi geçmişti. Harput'un yüksekte oluşu bu soğuğu dayanılmaz hale getiriyordu. Mesut Ağa mutfakta bir gem iskemlesinin üzerinde oturmuş, Zehra'nın kahveyi getirmesini bekliyordu. "Buyur ağam, Mesut Ağa." Zehra'nın yüzüne gülümseyerek bakarken, "Arkadaş, sen anlaşmayı bozduğun gibi hani hiç çalıştığını görmüyorum," dedi. "Çalışıyorum ağam. Hani neler öğrendin?" Zehra tencerelerin olduğu tarafa doğru yürüdü. Aşire tencesi olarak saklanan, senede bir iki kere lazım olan koca tencerenin içini açtı. Elinde bir defter ve bir kalemle geri döndü. "Bak ağam, şimdi size bu konaktakilerin ismini yazacağım. Hadi yaz bakalım." Birkaç dakika sonra Zehra defteri ona uzattı. Mesut deftere dikkatle bakıyordu. Mesut ağam, Zehra, Kahraman ağa, Sündüz hanım diye isimler devam edip gidiyordu. Bazılarında ufak tefek yanlışlıklar vardı. Fakat Mesut ağa çok düzgün ve itinalı yazılmıştı. Hem de sadece Mesut ağa diye değil, Mesut ağam olarak yazılan tek isim. Mesut ağa şaşkın bir şekilde, "Aferin sana Zehra, peki okuyabiliyor musun?" Zehra yine aşure tenceresine kadar gitti. Döndüğünde elinde birinci sınıflara okutulan okuma kitabı, yani alfabe vardı. "Mesut ağam, istediğin yeri göster okuyayım." Mesut ağa herhangi bir sayfayı açtı. "Al oku bakalım." "Ayşe topu at. Ali topu tut. At Ayşe at." Zehra birden durdu. "Ağam, sayıları birbirine çarpınca kaç olduğunu da öğrendim." Mesut ağa bu sefer sesli güldü. "Zehra, ona sayıları birbirine çarpınca denmez, çarpım tablosu denir." Zehra'nın yanakları pembe pembe olmuştu. "Baki bana öyle öğretti." "Tamam tamam, büyük bir hata değil. Aferin sana." Zehra bu tebrikten güç almıştı. Memleketimizin Türkiye olduğunu, memleketi Atatürk'ün düşmanların elinden kurtardığını, sonra da bu devleti kurduğunu da biliyorum. Elazığ gibi 67 şehrin olduğunu da biliyorum. Çok güzel, çok güzel. Konaktan sesler gelmeye başlamıştı. Toprakla uğraşan insanlar, şüphesiz hali vakti yerinde olanları, yazın hasret kaldıkları uykuyu, kışın doya doya uyumaya çalışıyorlardı. Tabii yaşlıların birçoğu sabah namazını kılıp tekrar yattıklarından daha da geç uyanırlardı. Gelen Baki'ydi. "Zehra abla, anam dedi ki kahvaltını ablan versin. Sonra da mutfakta ders çalış. Sonra da ablan seni mektebe göndersin." Zehra kardeşinin başını okşadı. "Tamam canım." Mesut hayranlıkla iki kardeşin konuşmalarını dinliyordu. Üvey olmalarına rağmen aralarında bir sevgi ve bağlılık olduğu neredeyse gözle görünür gibiydi. Bu daha çok Zehra'nın sevgi dolu yüreğinden kaynaklanan bir şeydi. Ama çocuk da bunu alıyor ve karşılığını da veriyordu. "Mesut ağa, Baki ablanı sen ders çalıştırıyormuşsun öyle mi?" diye sordu. "He ağam, ben çalıştırayım." "Aferin sana, gel bakalım yanıma." Çocuk korkarak yanına yaklaştı. Sonuçta ağa demek biraz da korkulması gereken insan demek değil miydi? Mesut ağa cebinden bir sürü maneli para çıkardı. Kese gibi bir şeyin içinde biriktirmişti. "Baki, Baki, ablanı ders çalıştırdığın için bu paraları sana vereceğim." Çocuk paralara göz attı, gözleri büyümüştü. "Ağam bunlar çok fazla, bana bu ikisini verin yeter," derken 2,5 kuruşu gösteriyordu.
biriyle kırık leblebi alırım, ötekiyle de yarın 4 tane peynir şekeri. Bak canım, sen yine her gün 2,5 kuruş harca, belki arada bir başka bir şey de alırsın. Ben bu parayı sana uzun süre harcaman için verdim. Akıllı bir erkek para kazanmayı bildiği gibi para harcamayı da bilir. Yani boşa para harcamaz. Sen de akıllı bir erkek olacaksın belki. Ben gelmeden param bitince ablan sana verecek. Kimseye hiçbir şey söylemeyeceksin. Üçümüz sırdaşız. Sen artık ablanın koruyucusu, küçük anında sırdaşısın. Baki'nin tüm dişleri meydana çıkmıştı. Gözleri pırıl pırıldı. Mesut Ağa konuşmaya devam ediyordu. Ben bu hafta sonunda Ankara'ya gideceğim. Ablana bakmak için yerime sen kefilsin. Şu ana kadar mutlu bir ifadeyle Mesut Ağa'yı dinlerken Zehra'nın yüzünü birdenbire kara bulutlar kaplamıştı. Ağam, şey diyecektim. Yani ağam, daha çok erken değil mi? Biraz daha iyileşseydiniz, oralarda size kim bakacak derken sesi titremeye başlamıştı. Zehra, korkma, çok dikkat edeceğim. Senin emeklerini boşa çıkarmam ama gitmem gerekiyor. Yarı yıl imtihanlarım başlayacak. Büyük avludan Sündüz Hanım'ın sesi geliyordu. Ne cehennemdesin Zehra, uykucu anan nerelerde? Zehra aceleyle mutfağın kapısını açtı. Buradayım hanımım, ben inekleri sağdım. Sütü kaynattım. Mesut ağama kahvaltısını da verdim. Başka bir emriniz varsa hemen yapayım. Mesut da mutfağın kapısında göründü. Ne tuhaf bir manzaraydı. Anası ve tabii birçokları yanlarında çalıştırdıkları insanları küçülterek, korkutarak çalıştırmayı yeğliyordu. Halbuki o insanların kendilerine saygı, sevgi duyarak çalışmalarının çok daha içten, çok daha faydalı olacağını hesap edemiyorlardı. Çalışan takdir edilmiş olmaktan, çalıştıran da korkudan değil, sevgiden dolayı saygı görmüş olurdu. Sabah sabah bu ne şiddet, bu ne celal valide? Sol tarafından mı kalktın diye sordu Mesut gülerek. Anası hemen sesini yumuşatmıştı. Hey yiğidim, sen de mi buradaydın? O akşam Bezer ile Zehra Mesut Ağa'nın isteği üzerine sırrın yapmışlardı. Ev halkı birer birer mutfağa gelmeye başlamıştı. En erken gelenlerden biri şüphesiz Mesut Ağa'ydı. Bezer'in mutfaktan çıktığı bir anda ocakta tereyağı dağlayan Zehra'ya yaklaşarak ''Bak Zehra, ben hep senin arkanda olacağım. Ancak sen de sözünde durup ne pahasına olursa olsun ilk mektep diplomasını alacaksın. Sonrasını yaz saatinde geldiğimde konuşuruz, tamam mı?'' ''Tamam Mesut ağam, biraz daha kalsaydın da tam iyileşseydin. Bak talebe yurdunun sobaları yanmıyor, yorgan altında ders çalışıyoruz. Doğru dürüst yemek vermiyorlar.'' diye anlatıyordun. Şimdi yine aynı şekilde mi yaşayacaksın? Ben sana gitmeden çörek, saç ekmeği yaparım. Büyük hanım da kavurma bal koyar ama ne kadar gider ki? Haklısın Zehra. Orada yarı aç, yarı tok okumaya çalışan gençler yutkunurken ben hiçbir zaman çöreği, kavurmayı tek başıma yiyemem. Ne kadar koyarsanız koyun, en fazla 1 hafta sürer. Ya, peki o zaman ne yapalım? Bir şey yapamayız. Onların iştahla yediklerini görünce çok memnun oluyorum. Benim şimdi başka projelerim var. Zehra şaşkın bir şekilde proje mi? O ne demek? Yani gelecek için başka planlarım, yani düşündüklerim var. Babamı ikna edebilirsem tabii. Tam o sırada Kahraman Ağa içeriye girdi. Oh, mis gibi tereyağı kokuyor. Eline sağlık Zehra. Sen iyi bir ev kadını olacaksın. Baba seninle bu hususu konuşacaktım. Kimse gelmeden konuşsak da herkes bilir bilmez içine düşmese, dedi Mesut. Söyle evlat, seni dinliyorum. Baba sana Ankara'da ne kötü şartlarda yaşadığımı anlattım. Ben bu yıl fakülteyi inşallah bitireceğim ve Ankara'da bir avukatın yanında staja başlayacağım. Ne? Buraya dönmeyecek misin? Baba bana burada bir istikbal yok. Ben mesleğimde ilk 3'te olmayı planlamıştım. Ben gelirim, siz gelirsiniz. Asla size hasretlik çektirmem. Ama bir teklifim var. Allah geçinden versin. Sen de hep bu malları sizin için kazandım der durursun. Benim için 2-3 tarla satıp bir ev alır mısın? Bu sene için bana gönderdiğin aylık harçlığı da Ekim üstüne çıkar. Sadece Ekim sonuna kadar. Benim için satacağın tarlalar kadar kardeşlerime de ver. Veya ileride bu kadar az alacağımı taahhüt edeyim. Kahraman Ağa biraz düşündü. ağa kafasında çözmesi gereken bir meselesi olduğu zaman sağ eliyle sağ kulağının arkasını kaşırdı. Bir süre de bu kaşınma işlemini devam etti. "Peki benim avukat oğlum dediğini yapacağım. Sen benim medarı iftarımsın." Mesut Ağa kalkıp babasının önüne geldi. "Sağ ol baba, ver elini öpeyim," dedi. Babası elini uzatırken, "Bilir misin ki sen avukat olup geldiğinde dostlarım, düşmanlarım, ha bu delikanlı var ya, bu kahraman ağanın avukat oğlu diyecekler. İşte o zaman göğsüm nasıl kabaracak bilir misin? Yeleğimin dürmeleri patlayacak. Baba, hakkını helal et. Ben avukat olacaksam senin sayende olacağım." Bir hafta sonra Zehra ve tüm konak halkı gözleri yaşlı bir vaziyette Mesut Ağa'yı yollayıp arkasından su döktüler. Bu sefer su döken iki kişiydi. Sündüz Hanım ve Zehra. Zehra o gece gizli gizli ağladı. Arada bir de kendine kızıyordu. "Zehra, delir misin sen? Sana ne ağanın oğlundan?"